Ayrım 52.
Kapı açıldı. İhtiyar büzülmüş, betbeniz atmıştı. Hristiyan komşular evlerini bırakıp gittiklerinden bu yana zavallı, evinden dışarı çıkma yürekliliğini gösterememişti. Ne Hristiyanlar artık ona güveniyor, ne de Türkler yüzünü görmek istiyordu. Her Allah'ın sabahı kırlara gidiyor, ot topluyor, haşlayıp yiyordu yavan, zeytinyağsız, limonsuz. Çorap örüp satıyor, geçinip gidiyordu. İnsanların akıllanacağı, avlularda ikindi ziyaretlerinin başlayacağı, güzel ziyafetlerin verileceği günleri bekliyordu. Bağırsakları bayram etsindi. Ali Ağa'nın halini gören Barbayani çok üzüldü. Birden bu Türk'ü ne çok sevdiğini anladı. Süzülmüş olmasından, zayıflığından endişeye kapıldı. ''Ne oldu sana Ali Ağa?'' dedi. Kollarını açıp ihtiyarı kucakladı. ''Hastayım, hasta Barbayani. Bak eğilemiyorum, tutulmuşum. Her yanım tutulmuş.'' ''Gelir misin paşaya gidelim?'' dedi efendine. ''Paşaya mı dedin?'' diye bağırdı ihtiyar ürkek. ''Ne yaparım ben orada? Bir yere gidemem ben.'' ''İyiliğin için Ali Ağa'm.'' diye araya girdi Barbayani. ''Nişan verirler sana da.'' ''Allah'ınızı severseniz hadi işinize. Rahat bırakın beni.'' diye bağırdı ihtiyar. Kapıyı yüzlerine kapadı. ''Bırak onu efendine.'' dedi Barbayani. ''O hümsa bile değil. Ölmüş o, ölmüş. Biz ikimiz gidelim.'' Yeniden yola koyuldular, meydana vardılar. Paşa kapısından içeri girdiler. Böylece paşanın tam merdivenleri inip avluya çıkacağı anda bu iki zararsız deli karşısına dikilivermişlerdi. ''Paşa efendimiz.'' diye bağırdılar ikisi birden paşayı görünce. ''Azıcık eğlen de bizimle iftihar et.'' ''Ne istersiniz bire horoz beyniler?'' dedi paşa. Gülmeye başladı. ''O ne maskaralık bu sizinkisi?'' Efendine bu kez de uçkuru kopmuş çuval bezinden şalvarını tutuyordu. Barbayani'nin kılıcı da apış arasına sokulmuş çelme takıyordu. Salına tökezliğe yaklaşıyordu. Önce Rumluğun temsilcisi konuştu. ''Paşa efendi'' dedi son derece resmi. ''Ben bildiğiniz Salepçi Barbayani değilim. Ben şimdi Hristiyanlığın kendisiyim. Şu gördüğünüz efendine Kavalina da Türklüğün temsilcisi. Önce fesat otu yedik, kavga ettik. Sonra da bal tadıp dost olduk. Dost olduk ve şimdi kardeşiz. Anladın mı paşa efendim? Kendi enikleriyle kedi yavrularını bir arada emziren dişi köpek gördün mü sen hiç? Eh dedik, Girit de böyle olsun dedik. Niye kavga edelim? Meme çok Girit'te, bol da süt indirir, topumuza yeter de artar bile. Anladın mı paşa efendi? Huzur öyleyse, birlik, sevgi, iyi geçim, temiz yürek. Bugün büyük dede oldum ben, dedeydim, büyük dede oldum. Zito enosis. Bire Süleyman diye buyurdu paşa, gülmekten katılıyordu. Bu adam deli değil, bak neler söylüyor. Metropolitten daha akıllı bunlar vallahi, benden de daha akıllı. Şunlara bir rakı ikram et, bir de harup ver meze. Ya nişan, dedi Barbayani umutsuz. Nişan vermeyecek misin bize paşa efendi? ''Var ya senin bir tane göğsünde yetmez mi?'' ''Efendine için'' dedi Barbayani. Şalvarı düşük arkadaşını gösterdi. ''Süleyman şunu bir sicim ver de şalvarını bağlasın'' dedi paşa. ''Başka nişan kalmadı. Hadi işim var şimdi.'' Paşa Arhondula'nın oraya geldiğinde metropolitin eşeğini kapının halkasına bağlı buldu. Buna sevindi. ''İşte'' dedi. ''Keşiş benden önce gelmiş. Demek boyun eğdi.'' Süleyman paşayı atından indirdi. Paşa saksılarla süslü, plakalarla döşeli büyük avluya girdi. Soylu kart kız onu karşılamak için kapıda göründü. Korseli, pudralı, kıkırdaklaşmış, ince tavan süpürgesi gibi uzun boylu burnundan ağ damlıyor. Paşa ise kısa boylu, şişman, güleç yüzlü, uzun kalın burunlu, mahmur gözlü. Metropolit ayağa kalktı, paşa karşılık olarak temenni çakıp karşıdaki koltuğa gömüldü. Tesbihini çıkardı. Kart kız içeri girdi, sonra yeniden dışarı çıktı. Adanın büyük sorunları üstüne rahatça konuşabilmeleri için iki büyük kelleyi yalnız bıraktı. Uzunca süre sustular. Metropolit önündeki sarı mangala ellerini uzatmış ısınıyordu. İyi hissetmiyordu kendisini, üşüyordu. Paşa mahmur esnedi. Onun esnediğini gören metropolit de esnedi. ''Bugün hava soğuk'' dedi metropolit sonunda lafı açmak amacıyla. ''Eh kış geldi metropolit efendi'' diye karşılık verdi paşa. Bir daha esnedi. Sustular. Bir serçe kuşu gelip pencerenin pervazına kondu, içeriye baktı paşayla metropolite. Bir şeyler cıkcıkladı, uçup gitti. Şimdi de paşa mangala yaklaştı. Yeniden ağzını açıp konuştu. Ama bunu zorlukla yaptı. ''Kömür insanın başına vurur derler, başım ağrıyor.'' ''İyi yanmamışsa öyle derler'' dedi metropolit esnedi. Onun esnediğini gören paşa da esnedi. Sustular. Paşanın mangala uzanmış elleri yoruldu, indirip dizlerinin üstüne koydu, çevresine bakındı. Büyük duvar saatine baktı. Nakışlı ufak bir ağaç kutunun üstünde yeşil bir vazo, vazoda da kadifeden kıpkırmızı yapma güller. Vazonun hemen yanında da tepesi açık, içi oyuk bir Arap kellesi. Kellenin içinde kibritler. Kapının üstünde de kendi portresi asılıydı paşanın. Paşa portresine imrenerek baktı. Tıpkı kendisiydi. Kılı bile eksik değildi. Kırmızı, siyah, altın yaldızlı boyalarla yapılmıştı. Portredeki fesin püskülünün sallandığını sandı. İrkildi paşa. Metropolit efendi dedi endişeli. Portrede fesimin püskülü sallandı. Olur mu böyle şey? Ne dersin buna sen? Metropolit yorgundu, bıkkındı. Günlük öğle uykusunu uyuyamamıştı. Tüm gücünü ortaya koyup döndü, portreye baktı ama niye dönüp baktığını unuttu, sustu. Olur mu böyle şey diye bir daha sordu paşa. Olur mu Metropolit efendi? Efendim? Portrenin püskülü. Ha evet, olmaz elbet diye karşılık verdi Metropolit. Ağırlaşmış kafasını koltuğun sırtlığına dayadı. Paşa da kendi başına dayadı, gözlerini yumdu. Onun gözlerini yumduğunu gören Metropolit de kendi gözlerini yumdu. Duvar saatinin guguğu fırladı dışarı, saati çaldı. Dışarıda Poyraz boyunu azıtıyordu. Avludaki kuru yapraklar harmanlanıyordu. Serçe pencereye bir kez daha gelip kondu. Üşümüştü, açtı da camı gagaladı. Ama içeriden korkunç bir horultu geliyordu. Ürktü, uçup gitti. Evin kedisi girdi içeri, sırma gibi bıyıklı, tam bir giritli. Metropolit'in dizlerine sıçradı, koca göbeğinin dibine çöreklendi, ısındı, mutlu mutlu mırıldandı, uyudu. Guguk bir daha fırladı dışarı, saati çaldı. Arhondula huzursuz kulağını anahtar deliğine dayamıştı. Hiçbir ses duyulmuyordu. Sadece iki uzun, keyifli, iştahlı horultu. Biri bando davulu gibi gümbürtülü, öteki trompet gibi dandanlı, neşeli. Bir kahve pişireyim de uykuları açılsın dedi, mutfağa girdi, ibriği ateşe sürdü. Az sonra paşa kapının gıcırtısını duydu, gözlerini açtı. Kart kız elinde kahve tepsisi karşısında duruyordu. Uyudu dedi alaycı, Metropolit'i gösterdi. Dayanamıyor mübarek adam, adam akıllı kocamış. Kahve kokusu burnuna çalınınca Metropolit de gözlerini açtı. Eline sağlık Arhondula dedi, fincana uçladı. Neredeyse uyuyacaktım. İkisi birden kahvelerini höpürdetmeye başladılar mutlu. Metropolit'in uykusu açılmıştı, paşaya döndü. Bu yıl buğday ürünü çok iyi paşa hazretleri dedi. Arpa da iyi Metropolit efendi diye karşılık verdi paşa kırık dökük rumcasıyla ayağa kalktı. Faydalı bir gün geçirdik bugün. Bir başka gün gene buluşalım Metropolit efendi. Buluşur konuşuruz. Memnunlukla paşa hazretleri diye karşılık verdi Metropolit. Sırtını koltuğa dayadı, gücünü toparladı, o da ayağa kalktı. Arhondula'nın evinin önüne kalabalık toplanmıştı. Bunca zaman sonra kentin iki yüce başının bu konakta buluşacakları, konuşup bir anlaşmaya varacakları, memlekete huzuru geri getirecekleri duyulmuştu. Şimdi onları bekliyorlardı ayazda, titreye titreye, el ele kapıda görünmelerini bekliyorlardı. Doktor Kasapakis oradan geçerken eczacı Aristoteli'yi görmüş, durmuştu. Eczacı da bekleyenler arasındaydı. ''Hayrola Kir Aristoteli'' dedi. ''Ne oluyor? Cenaze filan mı var yoksa?'' ''Şom ağızlı'' dedi eczacı. ''Paşa ile Metropolit buluşmuşlar, konuşuyorlar. Memlekete huzur getirecekler. Demin biri yaklaşıp pencereden içeri bakmış. Kartlarını açmışlar, oynuyorlar.'' dedi. Metropolit almış kalemi kağıdı, bir şeyler yazıyor. Paşa elini kolunu sallayıp konuşuyor. ''Hah, şimdi mühürlerini basacaklar.'' dedi demin. ''Madame Marcel ne alemde?'' Doktor omuz silkti. Hep öyle, hiçbir değişiklik yok. Abimin çiftliğine hava değişimine gönderdim kendisini. Keyifliydi. Karısını başından salmış, hizmetçi kızla baş başa kalmıştı. Onlar bunları konuşurken dönemeçten Dimitro Piçikilo göründü topallayarak. Kendi deyimiyle yüreğindeki sıkı örtüyü kaldırabilmek için şemsiyesini alıp aylarca dağlarda, kırlarda dolaşmıştı. Şimdi yeni dönmüştü oralardan. Çok az konuşurdu. Sesini periler alıp götürmüşlerdi. Cinlinin biriydi. Köylüler bir süre ona hep bu gözle bakmışlar. Kendisinden bir dilim ekmeği esirgememişlerdi. O da köylülerin bu dilimini alır yer, şemsiyesi bazen sıkı sıkı koltuğunun altında, bazen de yağmura ya da güneşe karşı başının üstünde açık bir başka köye doğru yola çıkardı. Girit'in ölümle cebelleştiği sürede ünlü kaptan Piçokolo'nun oğlu Dimitro işte böyle kasvetli yol alıp köy köy dolaşmıştı. Ama şimdi Girit yeniden huzura kavuşmuştu. Dimitro da huzur içinde kente dönüp sevgili karısı Penelope kadına kavuşmuştu. Papuçlarının köselesi erimiş, giysileri yırtık pırtık, başı kabak, pantolonu bollaşmış, kadın şalvarı gibi kıvrım kıvrım dalgalanıyor, baldırları bacakları bu bol pantolon içinde yüzüyordu. Amma da zayıflamış zavallı dedi şişman doktor, gülümsedi, pantolonunun bacakları boşalmış. Merak etme dedi eczacı, erken kocamış kafasını salladı, şöyle demek istiyordu. Onunki bir şey mi? Hiçbir şey değil, asıl onulmaz kötülük seninkisi. Eczanesi aklına gelmişti. Büyük caddede böylesine bir eczanen olsun da bunu devredecek bir oğul sahibi olmayasın. Sonra rafta kalmış üç kız kardeşini, dış kapıdaki üç deliği hatırladı. Başkaca bir eğlenceleri yok zavallıların diye düşündü. Başka bir avuntuları yok. Bu deliklerden dış dünyayı seyrediyorlar. Hoş geldin Dimitro dedi doktor Dimitro önünden geçerken. Nasıl, iyi misin? Şükür Tanrı'ya, bacağımızı kırdık işte diye karşılık verdi Dimitro, yürüdü. Salt aklı kıt olanlar şu dünyanın tadını çıkarıyorlar dedi eczacı, topallayarak uzaklaşan Dimitro'ya bakıp. Akıllıların vay haline. Nasıl da unuttum dedi doktor, gidiyorum. İşin iş senin, şanslı adamsın, hastaya mı gene? Kaptan Mihal'in yeğeninin getirdiği Yahudi kızı korkusundan düşük yapmış. Sarışın tatlı bir kız, görmedin mi onu? Yahudi kızıyla evleneceğine hiç evlenmesin daha iyi dedi eczacı kötü kötü. Arhondula'nın avlusuna bakmak için ayaklarının ucuna kalkmış içeri bakıyorlardı. Eczacı toparlandı, boynunu uzattı, gözlerini dört açtı. Olup bitenleri bir tamam, hiçbir şey kaçırmadan görmek, sonra da gidip kız kardeşlerine anlatmak istiyordu. Her şeyi de görmüştü işte. Metropolit koca gövdesi, bembeyaz sakalıyla, kısacık boylu, fırça sakallı paşanın koluna girmiş, avluda saksıların arasında ağır ağır, gayet ciddi dış kapıya doğru yürüyorlardı. Türklükle Girit kol kola, Müslümanlarla Hristiyanlar aralanıp geçmeleri için yol açtılar. Paşa şimdi iyice uyanmıştı. Metropolit'in koluna asılmış, sağa sola gülümseyerek selam yağdırıyordu. Ama Metropolit'in kaşları çatıktı. Asasına banıyor, bir an önce kolundaki paşadan kurtulmak istiyordu. Diyakoz merkebin ipini kapının halkasından çözdü. Süleyman da atı alıp yaklaştı. Tam o sıra Arhondula'nın ressam olan dilsiz sağır erkek kardeşi yanlarına sokuldu. Köse çiçek bozuğu ağzını açmıştı, salak. İki ünlü misafiri selamladı, bir şeyler omurdandı. Ağzının salyaları paşanın sakalına sıçradı. Bu ara Noemi'nin gelin girdiği ev alt üst olmuştu. Noemi bütün gece uyuyamamıştı. Kocasını düşünüyordu. Kim bilir hangi dağın doruğundaydı şimdi. Karnındaki oğlunu düşünüyordu. Şu an oğlan durmadan karnına tekme atıyordu. Belirsiz bir korku Noemi'yi bütün gece uykusuz bırakmıştı. Kapkara bir felaket vardı evin havasında. Gözle görünmeyen bir gövde, duyulmayan bir ses, bir hayalet. Sakın kocasının ölü babası olmasındı. Sabaha karşı bu aklına geldiğinde soğuk terler dökmüştü. Saçlarının dibinden ter fışkırmıştı. Ayağı fırlamıştı. Boğulacak gibiydi. Pencereyi açtı. İçeri giren ayazla ürperdi. Gün ışıdı. Noemi aşağı indi. Yaşlı kaynanası ocağa eğilmiş ateş yakıyordu. Anne dedi, iyi hissetmiyorum kendimi. Çıkıp azıcık hava alayım. Ana başını kaldırıp ona baktı, irkildi. Genç kadının yüzü süzülmüş, kemikleri sayılıyordu. Gözlerini siyah bir çelenk çevrelemişti. ''Nereye gitmek istiyorsun sabah sabah kızım bu soğukta?'' diye sordu acımaklı. ''Yorulmamalısın.'' Noemi kirçikliydi. Nasıl bir korkuya kapıldığını açıklamaktan utanıyordu. Sabahın erken saatlerinde bu korkudan kurtulmak için gideceği yeri söyleyemiyordu. ''Bilmiyor musun nereye gideceğini?'' diye sordu bir daha ihtiyar kadın. ''Biliyorum anne, biliyorum, kiliseye. Bir mum yakacağım.'' Ana çığlığı bastı. ''Düşün de gördün onu, değil mi kızım? Gördün onu.'' ''Evet.'' Ana bakışlarını boşluğa sapladı, çenesi titriyordu. Ölmemişti, daha doğruydu. Ölmemişti. Boşlukta geziniyor, evin çevresinde dolanıyor, kapı aralıklarından giriyor. Yine kafasında bir kötülük var. ''Evladım'' dedi ana alçak sesle, sanki ölü kocasının duymasından korkuyordu. ''Git evladım, git de mumunu yak, yalvar ona, sana acısın. Ama Allah aşkına hamile olduğunu söyleme.'' ''Hayır anne, söylemem. Şalımı da al, iyi örtün, üşüme.'' Kilise bomboştu. Renkli camlı pencerelerden gün ışığı giriyor. İkonları, tavanda asılı büyük avizeyi, orada burada duran çeşitli bronz dinsel tören ve ayin gereçlerini, kapının sağındaki bir rahlenin üstünde asılı duran süvari Ayamina ikonunu aydınlatıyordu. Noemi masanın üstünden bir mum aldı. Sol tarafta kutsal kapının yanına asılı Meryem Ana ikonuna doğru yürüdü. Ölü kayınpederiyle yüz yüze gelmekten, karşı karşıya durup konuşmaktan çekiniyordu. Bir aracı istiyordu. Aracı olarak da Meryem Ana'yı seçmişti. İkonun gümüş kandilini yaktı. Arzulu çenesi, mahzun badem gözleri, başındaki vişne çürüğü başörtüsüne iliştirdiği altın yıldızcıkları parladı Meryem Ana'nın. Noemi diz çöktü. Uzun süre böylece ikona baktı. Baktıkça da yüreği ferahladı, yüzü tatlılaştı. Bakire oğlunu kucağına almış, göğsüne bastırmıştı. Sanki birilerinin gelip yavrusunu alıp götürmelerinden korkuyordu. Yanağını şefkatle, içtenlikle yavrusunun yanağına yapıştırmış, oynaması için ona ağaçtan minnacık bir haç veriyordu. Noemi ayağa kalktı, elindeki mumu yakıp sehpadaki mum deliğine koydu. Meryem Ana'ya yaklaşıp konuşmaya başladı. Daha duaları öğrenmemişti. Meryem Ana'yla bir komşu kadınla konuşur gibi konuşuyordu. Noemi bunalmış gidip komşu kadınının kapısını çalmıştı sanki. Ana dedi, ben Yahudi kızı Noemi. Dünyanın öbür ucundan kalkıp geldim buraya. Babamın dininden vazgeçip Hristiyan oldum. Çok zor durumdayım. Bana yardım et. Söyle ona geceleri gelip bana işkence etmesin. Söyle ona da bana kötülük etmesin. Ben onun evinin iyiliğinden başka bir şey istemiyorum. Oğlunu seviyorum. Başkaca bir sevincim, mutluluğum yok. Ana, sana bir şey daha söyleyeceğim ama bunu ona söyleme sakın. 3 ay sonra ben de ana olacağım. Oğluma bir kötülük yapmasından korkuyorum. Engel ol ona. Bak, ayaklarına kapanıyorum. Dünyanın tüm analarının anası. Bana yardım et.